Ayrım 49.
Türkiye'de çeşitli fonksiyonları bulunan milliyetçilik anlayışına karşı çıkan ve İslam'ın sınırları ve ölçüleri içinde İslam'a mecz olmuş, bağlanmış, erimiş, içine çekilmiş yazarın notu, bir Türk milliyetçiliği anlayışını ortaya koyan düşünce adamıdır. Ülkücü Hareket 1, Hakkı Öznur, Akik, 1996, sayfa 106. Nurettin Topçu gerçekte kararlı bir Atatürk düşmanıdır. Ziya Gökalp'i şiddetle eleştirir, onu Auguste Comte ve Emil Durkheim'ın taklitçisi sayar, Ziya Gökalp'e karşı olmayı ilke haline getirir. Hareket dergisinde yazdığı yazılarda Türk milletinin hayat ve kuvvet kaynağı İslam'dır der ve İslam öncesi Türk tarihini yazdırır. Ona göre Türk milliyetçiliğinin başlangıç tarihi ne 1923'tür ne de milattan öncedir. Bu tarih Anadolu'nun vatan olmasına yol açan 1071 ile başlar. Milli tarih bilinci bu tarihten sonra oluşur. Nurettin Topçu Hareket dergisinde şunları yazar. İslam'la mecz olmuş Anadolu milliyetçiliğinin baş düşmanı Kemalizm'dir. Altı ok milliyetçiliği kaba, bozuk, maddeci bir realizm, gerçekçilik yazarın notudur. Halkçılığı gerçekte halka düşmanlıktır. Köycülüğü köylünün üzerinde kurduğu saltanattır. Devrimciliği ilkesizliktir. Laikliği ise din düşmanlığıdır. Irki tarihimizin bin yıldır İslam'la yoğrulmuş Anadolu Türkü için bu tarihten bir ideal çıkarmak imkansızdır. Irk milletin yerini alamaz. Kendini asırlardır İslam'a adamış bir milletin çocuklarını kısır, içi boş, Türkçülükle şaşırtmak, koca bir maziyi sonunda bir ırk grubuna bağlamak Anadolu Türküne yapılmış en büyük haksızlık olur. AGE sayfa 108-110. Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül'den sonra tüm partilerle birlikte kapatıldı. 16 Ekim 1981 ve mallarına el koyuldu. Alparslan Türkeş başta olmak üzere parti yöneticileri tutuklandı, binlerce parti üyesi gözaltına alındı, işkence gördü. Türk Ceza Yasası'nın 149 ve 146. maddelerindeki cürümleri işlemek suçundan dava açıldı ve Türkeş 11 yıl hapse mahkum oldu. 5 kişiye idam, 9 kişiye ömür boyu, 221 kişiye de 10 ayla 36 yıl arasında çeşitli hapis cezaları verildi. Karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce onaylandı. 1995. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi İletişim Yayınları 15. cilt sayfa 1276. Yıllarca devleti savunmuş olan MHP devlet tarafından üstelik ağır biçimde cezalandırılmıştı. Bu durum Sıkı Yönetim Mahkemesi iddianamesine verilen cezalardan daha ağır biçimde yansıtılmıştır. MHP yönetici ve üyeleri hiç hak etmedikleri bir davranışla karşılaştıklarına inanıyor ve kullanılmışlığın ezikliğini yaşıyorlardı. Uzun yıllar mücadele etmişler, acı çekmişler ve şimdi cezaevlerine doldurulmuşlardı. Onca mücadele bir anda anlamını yitirmişti. İddianamede yapılan suçlamalar o denli ağırdır ki, devlet tarafından yapılan bu suçlamalar MHP'liler için maddi olmaktan çok ruhsal çöküntüye yol açacak manevi bir cezaydı. Şöyle suçlanıyorlardı. Anayasal düzenin cumhuriyetçilik ve demokrasi ilkelerine aykırı olarak, devletin tek kişi tarafından yönetilmesi amacına yönelik değiştirilmesine zor yoluyla kalkışmak, Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırarak toplu kıyıma yönlendirmek, toplu kıyıma neden olmak, bu cürümlere katılmak, TCK'nın 149 ve 146. maddelerinde yazılı cürümleri işlemek için silahlı örgüt oluşturmak. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 13. cilt, sayfa 8185. 12 Eylül'ün kendilerini komünizm tehlikesine karşı devleti koruma gibi bir misyonla tanımlayan MHP'yi mahkum etmesi, tabanda yaygın bir kimlik bunalımına yol açmıştır. Parti yönetimine güvenerek ülke yararına olduğuna inandığı ağır bir mücadele içine giren üyeler, özellikle genç olanlar büyük bir düş kırıklığı yaşayarak siyasi mücadeleden çekildiler. Alparslan Türkeş ve parti yöneticileri mahkemedeki savunmalarında kendilerini düşüncesi iktidarda, kendisi zindanda bir kadro. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi İletişim Yayınları 15. cilt sayfa 1276. olarak ifade ediyordu. Komünizmi ezmek adına politik malzeme olarak kullanılmışlar, yıprandıkları anda da bir kenara konmuşlardı. Başını ABD'nin çektiği küresel merkezler Türkiye'de artık farklı amaçlar için farklı güçlerle çalışacaktı. Tabanında milliyetçilerin bulunduğu MHP'nin bu çalışma içinde yeri yoktu. MHP yönetimlerinin yürüttüğü politikalar ve 12 Eylül'ün uygulamaları sonucu binlerce yurtsever insan yanlış bir siyasi mücadele içinde yok olup gitti. Parti yöneticileri ABD ile ilişkilerin Türkiye için ne denli tehlikeli olduğunu görmüyor, aksine onun öngördüğü politikaları yürütmenin hem parti hem de Türkiye açısından yararlı olacağına inanıyordu. ABD, Türkiye'nin vazgeçilmez dostu kabul ediliyordu. Alparslan Türkeş'in, Birze Zinski'nin 1980'de Türkiye'ye gelişiyle ilgili yaptığı değerlendirme bu anlayışın çarpıcı örneklerinden biridir. Birze Zinski, ABD Başkanı Carter'ın ulusal güvenlik danışmanıdır. 1980 yılında darbeden hemen önce Türkiye'ye gelmiş, hükümeti değil, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'i muhatap alarak TÜSİAD üyeleriyle birlikte ve ABD adına kendisiyle görüşmüş, ona Türkiye'de istikrarlı bir yönetim istiyoruz demişti. Ülkücü Hareket 1, Hakkı Öznur, Akik 1999, sayfa 260. İstikrardan kastedilenin ne olduğu hem 12 Eylül uygulamalarında hem de Brzezinski'nin daha sonra yayınladığı anılarında görülecektir. Alparslan Türkeş, Brzezinski'nin Türkiye'ye geldiği günlerde Bunalımdan Çıkış Yolu adlı bir kitap yayınladı. Bu kitapta ABD ile ilişkiler konusunda görüşlerini açıklıyor, ABD adına istikrarlı bir yönetim isteyen Brzezinski konusunda şunları yazıyordu. Carter'ın güvenlik müşaviri Brzezinski'nin de bu gerçeği, Orta Doğu'da Sovyet etkisinin önlenememesi ve buradaki ülkelere Batı'nın güven verememesi, yazarın notu, dile getirmiş olmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Resmi görevinin yanında kuvvetli bir ilim adamı olan Brzezinski, bazı gazetecilerle yaptığı görüşmede şunları söylemiştir. Orta Doğu ülkelerini yalnız bırakarak onları galiba Ruslara yem haline getirdik. Bundan o ülkeler gibi biz de ızdırap duyuyoruz. Fakat Batı, özellikle Amerika, bundan sonra geçmişteki hatalarını tekrarlamayacaktır. Bütün gücümüzle hürriyetçi ülkelerin gelişme ve güçlenmelerine yardımcı olacağız. Batı'nın hatalarını Brzezinski kadar görmüş olmasını ve Brzezinski gibi çözüm yollarını fark etmiş bulunmasını arzu ediyoruz. Bunalımdan Çıkış Yolu Alparslan Türkeş, Yeni Yayınları, 2. basım 1980, sayfa 37-38. Türkeş'in kuvvetli bir bilim adamı dediği Brzezinski, Türkiye'deki hemen tüm karışık işlerde parmağı olan ve herhalde MHP davasıyla da yakından ilgilenmiş bir kişidir. Türkiye'ye gelip Kenan Evren ve TÜSİAD üyeleriyle görüştükten kısa bir süre sonra 12 Eylül olmuştur. Siyasi partilerin para kaynakları. Siyasi partilerin, özellikle de iktidar olabilecek partilerin parasal kaynaklarını gerçek boyutuyla saptayıp incelemek zor değil, herhalde olanaksız bir iştir. Siyasetin her yönüyle paraya bağlandığı bir ortamda kişisel araştırma bir yana hiçbir yasal düzenleme partilere yönelen para akışını tam olarak saptayamaz. Bu durum yalnızca Türkiye için değil, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere parlamentoculuğun geçerli olduğu hemen tüm ülkeler için de geçerlidir. İngiliz araştırmacı Herbert E. Alexander'ın söylediği gibi ilk kaynağı bilinmeden her türlü metaya çevrilebilen para, sonunda siyasi iktidarı ele geçirmeye yarayan bir araç haline dönüşmüştür. Comparative Political Finance in the 1980s, Herbert E. Alexander, Cambridge Coop 1989, AK Doçent Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye'de siyasi partilerin başlıca gelir kaynakları, Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı 2002, sayfa 7. Türkiye'de büyük sermaye güçleriyle bağlı olarak dışarıyla bütünleşen partilerin parasal kaynağı önemli oranda kayda geçirilmeyen yasa dışı bağışlardan oluşur. Bunu herkes bilir ancak kimse kanıtlayamaz. Yasal yardımların ise kuralları bellidir. Üye aidatları, dışarıdan yapılan bağışlar ya da hazineden yapılacak yardımın sınırları belirlenmiştir. Ancak yasal yardım ve desteğin bir başka türü daha vardır. Medyanın olayları veriş biçimi, haber ve yorumlarda ustalıkla yapılan propaganda, ünlü kişi ve kuruluşların övücü açıklamaları, ücreti ihaleler, teşvikler ya da borç ertelemeleriyle ödenen, nakde dayalı olmayan dolaylı yardımlardır. Bu tür yardımların değeri belki paradan da yüksektir ya da bir başka deyişle yapılan her yardımın parasal bir karşılığı vardır. Üstelik bunlar tümüyle serbesttir. Görsel basında fazlaca yer almaya ya da yazılı basındaki fotoğrafların veriliş biçimine kimse bir şey diyemez. Gazete yöneticileri fotoğrafçılarının çektiği bol miktardaki fotoğrafa dayanarak dilediği insanı çirkin, saldırgan ya da hırçın, dilediğini uysal, kararlı ya da duygulu göstermede çok ustadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 69, Siyasi Partiler Yasası'nın 61. maddesi partilerin gelir kaynakları ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Düzenlemelere göre her parti gelirini tür ve miktar belirterek kendisini denetleme yetkisinde bulunan Anayasa Mahkemesi'ne bildirmek zorundadır. Siyasi parti yöneticilerine güvenmeyen anayasa yapıcılar 1961 ve 1982'de getirdikleri yasal 648 ve 2820 sayılı siyasi partiler yasası ve anayasal 65 ve 61. maddeler önlemlerle parti gelirlerini denetim altına almaya çalışmışlardır. Ancak parlamentoculuğun geçerli olduğu her yerde olduğu gibi Türkiye'de de partilerin gelir kaynaklarının denetlenmesinde başarılı olunamamıştır. 1983-1998 yılları arasındaki Anayasa Mahkemesi'ne yapılan parti bildirimlerini inceleyen doçent Ömer Faruk Gençkaya ilginç sonuçlar saptamıştır. Gençkaya saptamaları, Necmettin Erbakan'ın mahkum olduğu Refah Partisi'nin mali yönden yargılandığı dava tutanaklarıyla birlikte ele alınıp incelenirse, karşılaşılan ilk gerçek, özensiz biçimde hazırlanan bildirimlerin gerçeğin ne kadarını yansıttığının anlaşılamamasıdır. Ancak eksik olduğu açıkça belli olan bu bildirimlerde bile partilere dışarıdan yapılan bağışlar üye ödentilerinin çok üzerindedir. 1983 ile 1998 arasında kimi partilerde bağışların toplam parti gelirine oranları şöyledir. ANAP %20, DYP %22, RP %44, CHP %14, DSP %23. Üye ödentilerinin toplam gelir içindeki payı ise bağışların çok gerisindedir. ANAP %1, DYP %2, RP %14, CHP %4, DSP %9. Türkiye'de siyasi partilerin başlıca gelir kaynakları, doçent Ömer Faruk Gençkaya, Anadolu Araştırmalar Vakfı 2002, sayfa 16 ve 18. Günümüz siyasi partilerin hemen tümü devletin küçültülmesini ve merkezi devlet yetkilerinin yerel yönetimlere aktarılması gerektiğini söylerler. Onlara göre devlet, ekonomi ve siyaset başta olmak üzere güvenlik dışında hiçbir şeye karışmamalıdır. Partiler bu tür görüşleri eleştirip bu görüşleri uygulamaya sokarken yasal olan parasal gelirlerinin büyük bölümünü devlet hazinesinden alırlar. Kamusal işleyiş açısından olumsuzluklar içeren bu durum aynı zamanda devleti küçültmeyi ilke edinen partiler için yanıtlayamayacakları bir çelişkidir. Devlet, devleti yönetmek için iktidara gelenler tarafından yok edilmekte. Üstelik bu iş devletin mali kaynakları kullanılarak yapılmaktadır. Ortaya çıkan garip durum bir başka deyişle şöyle açıklanabilir. Az gelişmiş ülkelerde devlet, devleti küçültmeyi ilke edinen partilere yardım etmekle kendisini yok edecek bir sürece katkı koymaktadır. Ayrıca ulusun ortak malı olan hazineden partilere para aktarmak, benimsesin ya da benimsemesin tüm yurttaşların partilere aidat ödemek zorunda kalması gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. 1983 seçimlerinden sonra iktidara gelen ANAP hükümeti 2820 sayılı siyasi partiler yasasına bir ek madde koyarak partilere yapılacak hazine yardımının kurallarını belirledi. Eşitlik içermeyen belirleme büyük partileri kayırıyor, küçük partilere herhangi bir parasal yardım yapmıyordu. Yasaya göre mecliste en az 3 üyeyle temsil edilen partilerle %7'den fazla oy alan partiler aldıkları oy oranında hazineden para alacaklardı. 1999'a dek 7 kez değiştirilen bu maddeye göre genel bütçe gelirleri B cetveli toplamının binde ikisi oranında bütçeye ödenek konulacak. Bu ödenek yukarıda belirtilen kurallar içinde partilere dağıtılacaktı. Kanunlar Kasım 1999 ek 42. 1984-1999 arasındaki 15 yılda partilere toplam olarak 11.1 trilyon lira hazine yardımı yapılmıştır. Türkiye'de siyasi partilerin başlıca gelir kaynakları Doçent Ömer Faruk Gençkaya Anadolu Araştırmalar Vakfı 2002 sayfa 12. Bu miktar o yıllarda geçerli olan döviz kurlarına göre 2.24 milyar dolar demektir. Aynı yıllar içinde partilerin hazine yardımı dahil toplam gelirleri ise 24,5 trilyon lira olmuştur. AGE sayfa 12. Rakamların ortaya koyduğu gerçek, siyasi partilerin gösterdiği gelirler içinde hazine yardımının büyük bir paya sahip olması ve bu payın %45,3 gibi çok yüksek bir orana çıkmış olmasıdır. Siyasi partileri güçlü kılan ve üye danışmasının göstergesi olan üye ödentileri ortalama olarak %4'ün altındadır. Devletten alınan yardımın toplam gelirlerin yarıya yakınını oluşturması, bu oranın bağışlarla birlikte %70'leri aşması, siyasi partilerin üyelerinden, halktan, demokrasiden kopuşlarının ve siyasetin hazır parayla yapılan bir iş haline gelmesinin göstergesi sayılmalıdır. Siyasal partiler yasasında 1988'de yapılan bir değişiklikle hazine yardımı genel seçim olan yıllarda %300, mahalli seçim yapılan yıllarda ise %200 arttırılmıştır. Kanunlar Kasım 1999 ek 42. Bu nedenle 2003 başında yapılan hazine yardımı büyük oranda artarak yalnızca bir yıllık ödeme için 122 trilyon liraya, yani 85.3 milyon dolara çıkmıştır. Cumhuriyet 22.11.2002. Partilerin aldığı hazine yardımında 2003 Ocağı ile 2004 arasındaki dönemde adeta bir patlama yaşandı. Erken seçimin yapıldığı 2003 bütçesi ile yerel seçimlerin yapılacağı 2004 yıl bütçesinde partililere 103.6 artı 51.8 olmak üzere toplam 155.4 trilyon lira, yani 111.1 milyon dolar ödendi. Bu paranın 67,5 trilyon lirasını tek başına AKP aldı. Cumhuriyet 15.01.2003 ve 22.11.2002 kıyasla hesaplanan. Kuralları belirlenerek yasal hak haline getirilen hazine yardımı, hükümetlerin isteğine göre farklı uygulanabilecek bir işleyişe sahip değildir. Parayı Maliye Bakanları öder ama miktar ve ödeme biçimi isteğe göre değiştirilemez. Ancak AKP'nin oluşturduğu 59. hükümet 2004 ödemelerinde o güne dek görülmemiş bir uygulamayla hazine yardımını siyasi baskı aracı olarak kullandı. Kamuoyuna gerekçeli bir açıklama yapmadan Genç Parti'ye bu yardımı ödemedi ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bu uygulamayla hazine yardımı siyasi baskı aracı olarak kullanılan bir unsur haline de getirilmiş oldu. Siyasi partilerin gelirlerini giderek artan oranda parti dışından sağlaması yaygın ve etkili bir siyasi bunalımın yaşandığını gösterir. Halkın ve ülkenin sorunlarını çözmek için ortaya çıkan partililer, niteliği ve kaynağı ne olursa olsun, aldığı yardım oranında halktan ve ülke sorunlarından uzaklaşmaktadır. Çünkü halk, partilerin harcamaya alıştıkları ve giderek yaşamak için zorunlu hale getirdikleri parayı karşılayacak durumda değildir. Paranın belirleyici olduğu bir durumda, siyaseti de para sahipleri belirleyecek ve bu belirlemede doğal olarak halk yer almayacaktır. Üye ödentileri, maddi katkı sağlayacak dayanışma etkinlikleri, bayrak, flama, rozet gibi propaganda malzemesi satışları, parti yayınlarından gelir sağlanması gibi üyeye yönelik eylemler, hazır paraya alışan yöneticiler için zaman ayırmaya değmeyen gereksiz işlerdir. Oysa dayanışma ve imajeye dayanan bu tür etkinlikler partinin halka uzanan ve gücünü ondan almasını sağlayan bağımsızlık araçlarıdır. Siyasi partilerin halktan ve ülke gerçeklerinden uzaklaşması, siyaseti topluma hizmet aracı olmaktan çıkarmış ve onu gelir sağlamak amacıyla yapılan bir meslek haline getirmiştir. Durumun doğal sonucu partilerin aynı ülke çevresinde toplanmış insanların gönüllü olarak bir araya geldiği demokratik kurumlar olmaktan çıkması ve siyasetin çıkar sağlamak için çatışılan bir arenaya dönüşmesidir. Türkiye'de siyasi partilerin gelir kaynaklarını tam olarak ortaya çıkarmak olanaksız bir iştir. Bu, en gelişkinleri dahil başka ülkelerde de böyledir. Sonuçlardan hareket ederek karar verilecek olursa, iktidar olasılığı bulunan partilerin halka değil, mali güce sahip büyük sermaye gruplarına bağlı olduğu açıkça görülecektir. Partilerin gelirini denetleme girişimleri başarılı olamamaktadır. Çünkü denetlemek istenen olgu bilinememektedir. Ö. Gençkaya bilinmezlikler konusunda şunları söylemektedir. Bazı partiler uzun yıllar il hesaplarını ayrıntılı olarak bildirmemiştir. Elimizdeki veriler özellikle il örgütlerindeki finansman yapısını buzdağının görünen yüzü olarak temsil ettiğini göstermektedir. Ülkemizde partilerin ve adayların seçim harcamaları yasal olarak düzenlenmemiş ve denetlenmemektedir. Yerel ve genel seçimlerde bazı adayların partilerin yıllık bütçelerinin birkaç katı harcama yaptıkları basın organlarında yayımlanmıştır. Öte yandan partilerin Anayasa Mahkemesi'nce denetlenen hesaplarındaki seçim harcamalarına ilişkin bildirimlerin gerçeği yansıttığını söylemek de olanaksızdır. Türkiye'de siyasi partilerin başlıca gelir kaynakları Doçent Ömer Faruk Gençkaya Anadolu Araştırmalar Vakfı 2002 sayfa 12. Türkiye'de Aydın Kırımı. Şevket Süreyya Aydemir, 1. Dünya Savaşı'na yedek subay olarak katılan bir öğretmendir. Savaştan sonra Moskova'da yüksek öğrenim görmüş ve bir komünist olarak döndüğü İstanbul'da tutuklanmıştır. Afyon cezaevinde 2 yıl yattıktan sonra 1927'de çıkarılan afla serbest bırakılır ve doğrudan Ankara'ya gelerek görev istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurur. Başvurduğu gün teknik öğretim genel müdür yardımcılığına atanmıştır. Atamayı yapan müsteşar Kemal Zaim Sunel görevlendirme yazısını imzalarken Şevket Süreyya'ya şunları söyler. Hangi ülke çocuklarına bizim ülkemiz kadar muhtaçtır? Hangi millet bizimkisi kadar fakirdir? Öyle bir işin içindeyiz ki herkes dağarcığında ne varsa ortaya dökmelidir. Suyu arayan adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi İstanbul sayfa 445. Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde yapılanların gerçek boyutunu kavramak için girişilen işin başlangıç koşullarını bilmek, ortamı ve olanakları tanımak ve sağlanan gelişmeyi bu bütünlük içinde ele almak gerekir. Geçmişi öğrenip ondan ders almak isteyenler için önemli olan nereye gelindiği değil, nereden nereye gelindiğidir. Geçmişteki olaylara bu biçimde bakılmadığı sürece başarı ya da başarısızlık olarak ileri sürülecek görüşler nesnel bir değer taşımayacak, havada asılı kişisel savlar olarak kalacaktır. 1920'ler Türkiye'si nasıl bir ülkeydi? İnsanlar nasıl yaşıyor, neler düşünüyor ve ne yapmak istiyordu? Yöneticilerin elindeki olanaklar nelerdi? Hangi iş, kiminle, nasıl yapılıyordu? Bu sorulara yanıt verilmeye kalkılınca yoksunluklarla dolu acıklı bir durumla karşılaşılacaktır. Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki devrimler bugünün kuşaklarının kavrayamayacağı ya da yeterince kavrayamayacağı kadar güç koşullar ve olanaksızlıklar içinde başarılmıştır. Güçlüklerin en başta geleni bilinçli ve eğitimli kadro yani aydın eksikliğidir. Kurtuluş Savaşı süresince Ankara'ya çoğunluğu subay ancak 1500 kişi gelmiş, koskoca Osmanlı ordusundan Ankara direnişine yalnızca 5 general katılmıştı. Savaşın öncü gücünü oluşturan insanları birleştiren tek ortak nokta yalnızca yurt sevgisi ve ülkenin kurtarılmasıydı. Farklı eğitim ve kültür yapısına sahiptiler. Önemli bir bölümünün savaş sonrası için herhangi bir öneri ve öngörüsü yoktu. Saltanatın kurtarılıp sürdürüleceğine inananlar çoğunluktaydı. Osmanlı'dan aydın sayılabilecek bir kadro gelmemiş, var olan az sayıda yetişmiş insan ise savaşlarda yitirilmişti. Cumhuriyet kurulduğunda ilçe değil birçok doğu ilinde ilkokul dahil hiç okul yoktu. Ülke genelindeki 40 bin köyde okullu olanların oranı %5'in altındaydı. tüm ülkede ilkokul, ortaokul ve lise olarak toplam 4894 okul vardı. Bu okullarda görev yapan öğretmen sayısı 1217'si kadın, 10.238'i erkek olmak üzere toplam 11.455'ti. Öğretmenlerin çoğunluğu Osmanlı'dan gelen yaşlı, sarıklı hocalardı. 1923-1924 ders yılında tüm ülkede 23 lise, idadi, 72 ortaokul vardı. Ancak bir yıl sonra öğretmen yokluğundan liseler 19'da, ortaokullar 64'e düşmüştü. 20 öğretmen okulu 1924-1925 ders yılında yalnızca 151 mezun vermişti. Lider ve demagog Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi İstanbul 1997, sayfa 116. 1924'te tüm ülkedeki ziraat mühendisi sayısı yalnızca 20'dir. 1920'de yalnızca 260 doktor vardır. Atatürk'ün 1 Mart 1922 meclise açış konuşması, Atatürk'ün söylev ve demeçleri, 1 Mart 1923 meclise açış konuşması, 1. cilt sayfa 216-217. Mühendis, mimar, eczacı, diş hekimi, tüccar, bankacı, teknisyen ve ekonomist yok denecek kadar azdır. Ticaret, bankacılık ve ulaşım, azınlıklar aracılığıyla yabancıların elindedir.